Ayrım 29, sayfa 326. Estetik tecrübe delili, kişinin yaşadığı estetik tecrübeden ya da güzelin temaşası tecrübesinden Tanrı'nın varlığına giden bir delildir. Elbette ki alemdeki varlıklar şu veya bu derecede birbirini algılar ya da tecrübe ederler. İnsan sadece dış dünyayı tecrübe etmez. Ona hayranlıkla yönelir, korkar, güzel bulur ya da ondan kaçmaya çalışır. Aslında bunların hepsi birer tecrübedir. Fakat içinde değer yargıları, anlam ve yorumlar barındıran bir tecrübedir. Dolayısıyla da estetik tecrübe, anlam yumağıyla örülmüş, olgun bireyin bir tecrübesi, yani bir derinlik tecrübesidir. Bu bakımdan estetik tecrübe, yakın dünya tecrübesini aşar ve o tecrübeyi yaşayan kişiye yeni bir dünyanın ya da yeni bir anlam dünyasının var olduğunu gösterir. Anlam dünyası, bireye doğrudan sunulmuş veya ona yakın olan bir dünya değildir. Estetik tecrübenin anlam dünyası hem verili dünyadan, yani her gün doğrudan ve sıradan bir şekilde alınanlardan, hem de onun ötesindeki anlam dünyasından alınanlardan oluşur. Bu tecrübe sırasında bir bilinç dönüşümü yaşadığını iddia eden süje, objeler dünyasından aldıklarıyla düşünülebilir bir dünyaya, insan anlamının yeni ufuklarına ulaşır. Teist filozoflar içerisinde estetik tecrübe delilini savunanların büyük bir kısmının yaşanan tecrübenin tecrübemizde var olanı anlaşılır kılacağını, fakat bizzat Tanrı'nın kendisini anlaşılır kılmayacağını savundukları görülmektedir. Onlara göre bizler ne kadar Tanrı'yı bildiğimiz ya da tecrübe ettiğimizi söylüyorsak da bu sınırlı kapasitemizle belirlenen bir bilme ve tecrübe etmedir. Çünkü Tanrı bütün insan tecrübelerinden, aşkın ve bizim kişisel ilişkilerimizin de ötesinde olan varlıktır. Estetik tecrübe ile teist ona yakın olan şeyi tecrübe ettiğini, Tanrı'yı görüyormuşçasına ihsan, kainata baktığını ve yaşadığı tecrübeyle de inancının desteklendiğini savunmaktadır. Görüldüğü üzere estetik tecrübe bireyin özelliğine dayandığından bir kanıt formatından uzaktır. Fakat söz konusu tecrübeyi yaşayan kişi açısından kesinlikle anlamsız değildir ve böyle bir tecrübeyi yaşayan kişi içinde sarsılmaz bir kanıttır. Estetik deha delili, deha ve onun meydana getirdiği yapıttan hareketle söz konusu eserin insanlar tarafından yapılamayacağını, dolayısıyla da böyle bir durumun aşkın bir varlığa işaret ettiğini ve bu varlığında Tanrı olduğunu iddia eder. Deha evrenin ruhudur ve insanlar kendisinden çok şey öğrenir. Fakat o insanlardan bir şey öğrenmez. Deha çoğu filozof ve teolog için bir tanrı lütfudur. Özellikle bazı teolojik yaklaşımlar, dindar deha peygamber merkezinde, yani peygambere dayanarak tanrının varlığına inanmanın daha mümkün olacağını düşünmektedirler ve bunu bir kanıtlama formuna sokarlar. Dehanın ilk çağdan beri Tanrı'nın bir lütfu ve eserinin de ilahi bir veşt haliyle ortaya konulduğuna inanılmaktadır. Platon, onların bir ilahi çıldırma yaşadıklarından bahsetmekte, Kant, dehanın bir doğa vergisi olduğunu söylemekte, Farabi ve İbn Sina ise onların dualarında bulunan bir yetiyle faal akılla ittisal kurabildiklerini iddia etmektedirler. Bununla birlikte estetik deha delili, Tanrı'nın varlığını kanıtlayacak bir güce sahip olmadığı ifade edilerek eleştirilere maruz kaldığı görülmektedir. Bu eleştirilerde dehanın meydana getirdiği eserlerin ancak dehanın varlığını kanıtlayabileceğini, Tanrı'nın varlığını kanıtlayamayacağı iddia edilmekte ve dehanın ortaya koyduğu yapıtın diğer insanlar tarafından yapılamayacağı ya da bir benzerinin meydana getirilemeyeceği inancının sadece deha kıskançlığından ileri geldiği savunulmaktadır. Fakat genel olarak psikolojik ve epistemik gerekçelere dayanan estetik deha eleştirilerinin estetik deha delilini tamamıyla ortadan kaldırabilecek bir güce sahip değildir. Zira gerçekten insanlar neden deha veya dehaların meydana getirdiği şeylerin bir benzerini ortaya koyamamaktadırlar ve çalışmayla herkesin deha olup olamayacağı sorusu her şeyden öte dahilerin. Bak, ben size dahi olacağım demiştim. Gördünüz mü, sonunda dahi oldum mantığıyla hareket etmemeleri meselenin kanıtlama mantığı açısından hala kullanılabilirliğini göstermektedir. Estetik deliller ailesinden olan yüz ve kalp delilinde ise İnsan yüzünün bir anlam barındırıp barındırmadığı sorgulanmakta, yüzün kişinin duygulanım ve tefekkür dünyasını yansıttığı kabul edilmektedir. Buradan hareketle de insan yüzü ile alem arasında bir analoji kurulmakta, mikrokozmos ile makrokozmos karşılaştırması yapılarak nasıl insan yüzündeki anlam yumağının insanın ruh dünyasına bir işaret olduğu onanıyorsa, alemin görünüşünün gerisinde bir anlam barındırdığı ya da aşkın bir ruha işaret ettiği ileri sürülmektedir. Kalp delili ise genel olarak mistik bir karakterde olup söz konusu delilde duanın ya da insandaki güzelliklerin temaşasının kalpte ve vicdanda meydana getirdiği tesirlerin nedeni araştırılmaktadır. Bu araştırmaların nesnel bir gerekçesinin bulunamayışı kalpte ve vicdanda söz konusu etkiyi meydana getiren bir varlığı gerekli kılmaktadır. O varlıkta Tanrı'dır. Yüzün dış görünümünden bir anlam çıkarılmasının sübjektif bir değer taşıdığı ve böyle bir şeyin yani kesin bir anlamın tespit edilebilmiş olabilme olasılığına rağmen bunun sadece anlama işaret edebileceğini, Tanrı'nın varlığını kanıtlamayacağını belirten birçok filozof, yüzün anlamından çıkarılan delilin bir delil bile kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir. Benzer eleştiriler kalp delili içinde söz konusudur. Bu eleştirilerde kişilerin bir şeye inanmadan edemeyişinin başkalarının da inanmak zorundalığını içermeyeceği, kısacası kalp delilinin Tanrı'nın varlığının bir kanıtı olmayacağı ileri sürülmüştür. Bütün bu eleştirilere rağmen gerek yüzden gerekse vicdandan çıkarılan deliller, delilin yapısından kaynaklanan gerekçelerle hala güncelliğini koruyabilmektedir. Çünkü her iki delil mantığı da aslında insani duygulanıma dayandığından, yani rasyonel kriterlere, eleştiriye tabi tutulamadığından onların tam anlamıyla reddi mümkün gözükmemektedir. Süs, takı, düzen ve eşyadaki güzellik anlamlarına gelen kozmoza dayanılarak ortaya konulan kozmo estetik delilde ise alemin ve alemdeki varlıkların güzel olduğu, söz konusu güzelliğin bir açıklamayı gerektirdiği ileri sürülmekte, bütün güzelliğiyle alemin nesnel ya da bilimsel yeterli bir açıklamasının yapılamadığı iddia edilmektedir. Sonuç olarak bilimsel bir açıklaması yapılamayan evrendeki güzelliğin kişisel bir açıklamasının yapılabileceği ve böyle bir açıklamanın da makul olmadığının gösterilemeyeceği, büyüleyici güzelliğiyle evrenin en basit ve en makul açıklamasının onu yaratan ya da ona neden olan bir varlığı yani Tanrı'yı gerektirdiği savunulmaktadır. Teolojik delilin bir versiyonu gibi gözükmesine rağmen hem kaynağı hem de kapsamı açısından teleolojik delilden daha geniş bir konuya sahip olan alemin nizam ve uyumundan çıkarılan estetik delilde alemde bir düzen, uyum ve ahengin olduğu, en azından düzenin düzensizliğe galebe çaldığı, alemin böyle bir yapıda oluşunun hayatın devamını sağladığı ve bir güzellik duygusu oluşturduğu, alemin sadece düzenli bir yapı değil, aynı zamanda bir güzellik içerdiği ileri sürülmektedir. Buradan hareketle de bu güzelliği, ahengi, düzeni ve uyumu kendisine atfedilen varlıkların meydana getiremeyeceğine ve eşyadaki güzelliğin ve uyumun tesadüfle de açıklanamayacağına, dolayısıyla da bunun bir tasarımcıyı gerekli kıldığına inanılmakta, sonuç olarak aleme güzellik, uyum ve ahengi veren varlığın ancak bir tanrı olabileceği iddia edilmektedir. Kolay anlaşılabilen ve Tanrı'nın varlığını kanıtlama hususunda oldukça etkili olan bu delil, bazı filozoflar tarafından sistemli bir şekilde temellendirilmeye çalışılmakta, bazı filozoflarca da kesin bir şekilde reddedilmektedir. Bazı filozoflar ise onu reddetmemesine rağmen ondaki delil ve delil mantığını eksik bulmaktadırlar. Bununla birlikte Kant'ın da ifade ettiği üzere alemin düzen ve güzelliğinden çıkarılan estetik delilin bilimsel bilgi anlamında bir kanıt olmamasına rağmen yanlışlığı da gösterilememektedir. Hatta bilim ve bilim adamlarının düşüncelerinden hareketle böyle bir delilin kabulü onun reddinden daha makul gözükmektedir. Alemin düzenliliği ve güzelliğine dikkat çeken Einstein, Stephen Hawking, Heisenberg, Gary Schroeder, Erwin Schrödinger, Paul Davis ve benzeri bu güzelliğin ve düzenliliğin en basit açıklamasının baş harfi büyük yazılan Tanrı olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte birçok bilim adamının da alemdeki düzenliliği ve güzelliği kabul etmesine rağmen Tanrı'nın varlığına inanmadıklarının da unutulmaması gerekir. Ama unutulmaması gereken bir noktanın da düzen ve güzellik miktarı ne kadar fazla ise, güzellik ve düzeni şans ya da tesadüfle açıklamanın mümkünlüğünün de o oranda az olacağıdır. Mantıksal bir zorunluluk olmamasına rağmen, estetik yüce ve estetik temelli ölümsüzlük anlayışı da çoğu zaman Tanrı'nın varlığıyla ya da Tanrı'yla ilişkilendirilmiştir. Estetik yüce, en genel ifadeyle doğanın bize sınırsız görünmesi, insanın kuşatamadığı ya da insanda dehşete benzer etki meydana getiren şeylerdir. Yüce tecrübesinde özne doğadan koparak kendi iç varlığında ahlaki bir varlık olduğunu hisseder. Kant'ın da belirttiği üzere tinsel bir varlık olarak insan, ölçülemez büyüklüğü içindeki doğaya olan üstünlüğünü yücenin yaşantısında bulgular. Kısacası bizler insan olarak insanın sonsuz bir varlık olduğunu yücenin deneyiminde kavrarız. Çünkü yüce yaşantısı ya da temaşası sırasında bizde sonsuza ilişkin olumlu tasarımlar meydana gelir. Böyle bir tecrübe bizi Tanrı inancına ve ölümsüzlük fikrini kabule yönlendirir. İnanan kişinin de itikadını ve dini yaşantısını güçlendirir. Uluhiyet anlayışı ya da Tanrı inancının yanında teistik dinleri belirleyen en önemli unsurlardan biri de ahlaktır. Ahlak, etik doğrudan ya da dolaylı olarak değerler felsefesinin bir başka disiplini haline gelen estetikle yakından alakalıdır. İlk çağdan günümüze kadar gerek felsefede gerekse gündelik yaşamda güzel olanla iyi olanın aynı şey olduğu düşünülmüştür. Mesela Sokrates, estetik güzelle etik iyinin aynı şeyler olduğunu kabul etmiş, iyi ile güzel kavramlarını birleştirerek onların aynıyetini ifade etmek için kalagagathia, iyi güzel kavramını kullanmıştır. Ona göre güzel olan her şey aynı zamanda iyi ve doğrudur, iyi olan da güzeldir. Baumgarten ve Kant'a kadar felsefede estetik ile etik değerler arasında bir özdeşliğin olduğuna inanılmış, İyinin ya da erdemin güzel olmayabileceği akla bile gelmemiştir. Özellikle ortaçağ felsefesinde etik ile estetik arasındaki indirgemeci ilişkiselliğe bir de metafiziksel ya da dini bir anlayış da ilave edilmiş, iyi ve güzel kavramları Tanrı'nın iyi ve güzelliği ile birleştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla da ortaçağ estetiği ve teolojisi iyilik, güzellik ve hakikatin varlığa ait unsurlar olduğunu, bunları birbirinden ayırmanın varlığı parçalamak anlamına geleceğine inanmıştır. Kant ve sonrasında birçok filozof tarafından iyi ile güzelin aynı şeyler olmadığı iddia edilerek estetik ve etik otonom disiplinler olarak kabul edilmiş, fakat bazı filozoflar ayrı disiplinler olmasına rağmen estetik ile etik arasındaki bağıntılara vurgu yaparak duyulur alan ile duyulur üstü alan arasındaki ilişki ve bütünleşmeyi estetiğin sağladığına inanırlarken, bazı filozoflar da estetik ve etik arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını, hatta kurulmaya çalışılan bağıntı ya da ilişkilerin hem estetik hem de etik için olumsuz sonuçlar doğuracağını savunmuşlardır. Biz estetik ile etik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan birinci yaklaşıma ilişkiselci yaklaşım, İkincisine de ayrıştırıcı, dışlayıcı yaklaşım demeyi tercih ettik. İlişkiselci yaklaşımı savunan Kant'a göre, aşkın ya da özgürlükler alanı etik ve din ile duyulur alan ya da zorunluluk dünyası arasında kapanması mümkün görünmeyen bir uçurum vardır. Kant, bu uçurumun ancak estetikle ya da yargı gücüyle kapanabileceğini ve yargı gücünün söz konusu ayrışık iki alanı bütünlüğe kavuşturabileceğini belirtmiştir. Ona göre estetik yargılar bir yönüyle duyulara, bir yönüyle de özgürlükler alanına dayanır ve bizzat kendinde duyulur ile özgürlükler alanını birleştirirler. Yargı gücü doğayı numenel olgusallığın fenomenal anlatımı olarak tasarlar ve böylece de yargı yetisi doğa alanından özgürlükler alanına geçişi mümkün kılar. Bu aslında bir yönüyle aşkına taşma, bir yönüyle de aşkına taşmama demektir. Yani bilimde özgürlük yoktur. Ahlak özgürlükler alanıdır. Estetik ise ikisi arasında bir yerde bulunuyor demektir. Estetik temelli bir ahlak anlayışını benimseyen Kant, güzele duyulan ilginin ahlaki bir anlam içermesinin sadece doğa güzelliğiyle sınırlı olduğuna inanır. Onun etik ile estetik arasında kurmaya çalıştığı ilişkisellik ya da güzele duyulan a priori ilgiyi araştırması, güzeli ahlakiliğin sembolü olarak görmesiyle sonuçlanır. O, şimdi güzelin ahlaki iyinin sembolü olduğunu söylüyorum derken, güzelin ahlakiliğe hazırlama potansiyeline dikkat çekmiş, estetik yargıların hiçbir çıkar gözetmeksizin kişiye hoşlanmayı ve sevmeyi öğretmesinin ahlak içinde önemli bir dayanak olduğuna inanmıştır. Çünkü ona göre doğadaki güzel ve estetik yüce bizi özerk ahlaki eyleyiciler olarak kendimize ve kendi yüksek amaçlılığımıza geri fırlatırlar. Yani söz konusu estetik değerler bize ahlaki varlıklar olduğumuzu hissettirirler ya da kavrattırırlar. Bu ise bir bakıma kişinin doğada bulamadığı sonsuzluğu kendi içinden yükselerek yeniden yakalamasıdır. Kant'ın estetik ile etik arasında kurmaya çalıştığı ilişkisellik, Kierkegaard da estetik-etik dengesiyle estetik temelli bir etik anlayışına dönüşür. O, benliği bile etik olarak seçilmiş estetik benlik şeklinde tanımlar. Kierkegaard'a göre kişi ya da estetik ya da etik bir yaşantı içinde olmalıdır. Buradaki soru, kişinin tüm dünyayı hangi kategoriler altında tefekkür etmek ve yaşamak istediğidir. Estetik varoluş anda varoluştur. Estetik yaşayan kimse için ruh hali daima dışa dönüktür. Çünkü o bir yönüyle duyuma dayanır. Dolayısıyla da anda var olan estetik, yaşam sonludur ve sonlu olan hiçbir şey, hatta tüm dünya bile ebediyete gereksinim duyan kişinin ruhunu asla tatmin edemez. Kısacası estetik yaşam belirli bir yere kadar kişiye mutluluk sunuyor gibi gözükse de aslında etik yaşama ya da seçime dayalı yaşama taşmadıkça mutsuzluğun ve mutsuzluğun kaynağı haline gelir. Kierkegaard estetiği asla reddetmez. Hatta estetiğin kişi açısından olumlu olduğuna inanır. Fakat onun asıl hedefi estetikten ahlaki ya da seçimine geçmek, dış algılardan içimize yönelmek ve içimizden yükselmektir. Kierkegaard'a göre etik estetiği kuşatır, ancak o etik estetikten bağımsız değildir. İkisi arasındaki ilişki daha çok estetik temelli bir etik anlayışıdır ve estetiğin bizi götürmesi gereken nokta ahlaki seçim yapabilme özgürlüğü olmalıdır. Aydınlanma dönemi ve özellikle de Kant'ın bilgi felsefesinin etkisiyle etik ile estetiğin aynı şeyler olmadığı, hatta aralarında bir ilişkinin bile olmadığı savunulmaya başlanmıştır. Bu dönem ve sonrası için estetik ile etik arasındaki ilişkinin ayrıştırıcı ya da dışlayıcı yaklaşımları arasında bir bütünlükten bahsedilmesinin imkanı yoktur. Kimi filozoflar etik adına estetiği reddetme cihetine giderken, kimi filozoflar da estetiğin konumunu korunumu adına etiğe önem vermemişlerdir. Ama buradaki tüm ayrıştırıcı ve dışlayıcı yaklaşımları birleştiren temel öğe, onların tamamının estetik ve etiğin ayrı alanları olduğunu kabul etmeleridir. Bu filozoflardan biri olan Rousseau'ya göre, bilim, estetik ve özellikle de sanatların gelişmesi insanların ruhlarını bozmakta ve onları erdemsizleştirmektedir. O, sanat ve estetik çılgınlığının bizlere bir yararının olmadığını inanmakta, insanlara ve sonraki nesillere tek yol göstericinin erdem olduğunu iddia etmektedir. Rousseau'ya göre sanatları doğuran şey bizim iyi hasletlerimiz değil, kötücül doğamızdır. Rousseau'ya göre bir yaklaşımla, ama bu sefer doğruluk adına estetik ile etiği ayıran Wittgenstein'ın her iki alanı da hakkında konuşulamayan bir anlamsızlığa mahkum etmiştir. O, birinci dönem eserlerinden olan Traktatus'ta, var olan her şey olduğu gibidir. Vuku bulan her şey de vuku bulduğu gibidir. Dolayısıyla dünyada değer yoktur ve var olduğuna inanılsa bile bu izafi bir durumdur, diyerek estetik ile etiğin bir anlam taşımadığını savunur. Wittgenstein, ikinci dönem eserlerinde dilin sınırları dışında bıraktığı etik ve estetikle ilgili önermeleri yeniden ele almış ve onların doğruluklarından ziyade anlamları üzerinde durmuştur. Sonuç olarak Wittgenstein, estetik yargıların uzlaşımsal yargılar olduğuna ve bir şeyin güzel olup olmadığına uzmanlarca uzlaşıma dayanılarak karar verilebileceğine inanmıştır. O, estetiğin sadece etiğe değil, psikolojiye indirgenmesine de karşı çıkmıştır. Zira Wittgenstein'e göre psikolojik açıklamalar da son noktada öyle veya böyle bir şekilde olguya dayanmak zorundadırlar, Oysa estetik yargılar asla olgusal nedenselliğe dayalı açıklamalar değildirler. Rosenau, Erdem, Wittgenstein doğruluk ve mantık adına estetiği dışlarken Sartre, varoluşçuluğunun da etkisiyle insani özgürlükler adına estetiği etikten koparır. Ona göre güzel kötüdür, güzel ve güzellik varlığın soyutlanması olduğundan hakikatin saptırılmasıdır. Estetik sunidir, doğal olana ilavedir, parergadır. Oysa kötülük ve günah insan doğasının ayrılmaz parçasıdır. Erdem de estetik gibi sunidir. Bu yüzden her çağda ve her ulusta insanlığa erdemi öğretebilmek için Tanrı, peygamberler yollamak zorunda kalmıştır. Çünkü insan doğasından hareketle asla iyiyi bulamamıştır ve bulamaz. Halbuki kötülük kendiliğinden doğaldır ve insan doğasına uygun olan kötülüğe yönelmektir. Kısacası Sartre, güzelin epistemik ve ahlaki hiçbir değerinin olmadığına, zira güzelin her zaman bizi varlıktan uzaklaştırdığına ve hiçlik hakkında düşündürdüğüne inanmaktadır. Estetikçilik akımına mensup olan Wilde da estetik ile etiği birbirinden kesin bir şekilde ayırır ve estetiğin ahlakla hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia eder. Ona göre etik estetiğe asla nüfuz edemez çünkü sanat ahlakın ulaşamayacağı bir yerdedir. Ahlak estetikle karşılaştırıldığında daha aşağı ya da entelektüel seviyesi daha düşük alanlarda hüküm sürer. Estetik ve sanat bir yaşam biçimidir ve bizi devamlı surette ötelere taşımaya zorlar. Wilde, gelecek medeniyet inşasında ahlakçılara ve azizlere dönülmemesi gerektiğini, günahkarlardan ve sanatçılardan öğrenilecek çok şeyin olduğuna inanmaktadır. Zira günahsız bir toplum duraklar ve ahlak iyi bir toplum oluşturmak için asla yeterli değildir. İyi bir toplum için ahlaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Ahlak bize yapmamız gereken şeyleri, sınırımızı ve varacağımız noktayı söyler. Oysa estetikte böyle şeyler yoktur. Bu yüzden Wilde'a göre insanlık estetik bir bakışla hiçbir zaman nereye doğru yolculuk yaptığını bilmediği içindir ki yolunu hep bir şekilde bulabilmiştir. Hakikatin var olanın gizlilikten kurtulması olduğunu düşünen Heidegger, etikle ilgili sorunların felsefe açısından çözümsüz kaldığını belirterek, hakikatin bir sanat yapıtı içerisine girerek bize varlığın varoluş türlerinden birini sunduğunu iddia eder. O, güzelle hakikate özdeş kılarak bir bakıma bir estetik metafiziği yapar. Yani güzeli kendisini işe koşan hakikat olarak tanımlar ve onun bizde bir var olma artışı sağladığını ifade eder. Özetle Heidegger, etik ile estetiği hakikat ya da teknik teorisi bağlamında birbirinden ayırmakta, kaynağını insanda öznellikte bulduğu sanat ve estetiğin duysal alana yansımasının hakikatin ifşası olduğuna inanmakta ve güzelliğin bir tür hakikate katılma olduğunu düşünmektedir. Bu ise duyumdan ziyade biçimin ön plana çıkması anlamına gelmektedir. Estetik ve etik arasında kurulan ilişki her nasıl olursa olsun estetik tecrübede ya da güzelin tecrübesi sırasında gündelik yaşamın tutkularından, kaygılarından kurtulduğumuzu, kısacası arındığımızı hissederiz. Bir konser salonundan çıkan kişinin konsere girerkenki ruh halinde olmadığını yaşantılarımızdan biliriz. Güzelin temaşası bizde bazı değişikliklere sebep olur. Güzel karşısında insan ruhunun arındığını hisseder. Platon'dan günümüze kadarki süreç içerisinde birçok filozof Tanrı'ya benzemekten bahsetmiş, bunun estetik ve etik bir arınmadan geçtiğine inanmışlardır. Sokrates, kendi işinin yani filozofluk sanatının katartik arındırmaya dayalı bir sanat olduğunu söylemiş ve öğrencisi Platon da filozofu olabildiğince Tanrı'ya benzemeye çalışan kişi şeklinde tanımlamıştır. Güzel, bizde estetik temaşaya sebep olandır ve güzel duyularımız üzerinde öylesine efsunkar bir etki yapar ki onu temaşa etmekten kendimizi alamayız. Onu seyrederken kendimizden geçer ve büyüleniriz. Sokrates'in ifadesiyle onu temaşa ettiğimiz an yok mu? İşte o an için bile hayat yaşamaya değerdir. Estetik arınma, kişinin kendi içinden yükseldiğini hissetmesine ve ahlaki bir arınmaya doğru yol almasına neden olur. Kısacası insan olma yolunda estetik temaşa kişiyi arındırarak aşkına ya da özgürlükler alanına doğru yükseltir. Söz konusu estetik temaşa aslında etkileri ve sonuçları açısından bir bakıma ahlaki bir arınmadır. Estetik ve güzellik tecrübesi insani doğamızla alakalıdır. Dolayısıyla da gençlere verilecek eğitimin en önemli saç ayaklarından biri onlarda sanat ve güzellik duygusunun ortaya çıkarılması olmalıdır. Din ve estetiğin kaynağının da ne olduğu hususundaki tahlillerin son noktada eğitimle ilişkilendirildiği görülmektedir. Güzellikle ilgili düşüncelerimiz ister doğuştan isterse sonradan elde edilmiş olsun, güzel ve estetik tecrübe insanın insan olabilmesi için gereklidir. Kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde, ayrıca bireylerden oluşan toplumun ve devletin inşasında estetik, etik ve din vazgeçilmez unsurlardır. Zira onlar bir temenniden fazlasını içerirler. Bir dinin neşvün neva bulabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi onun insan doğasını ne kadar yansıtabildiğine, yansıtabileceğine bağlıdır. Yani insanın düşünen, akleden bir varlık olduğu kadar hisseden, güzelden hoşlanan ve en genel anlamıyla estetik bir varlık olduğunu dikkate almayan bir din yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla da teistik dinlerin uluhiyet anlayışından ahlak anlayışına ve ritüellerine kadar her şeye bir estetik yapının sindiğini, başka bir deyişle onları kuşattığını söyleyebiliriz. Herhangi bir din, içinde barındırdığı estetik yapının etkinliği ve fazlalığı oranında hoşgörülülüğe ve çoğulculuğa açıktır. Çünkü estetik yargılar, doğaları gereği zorunluluğu içermeyen, tikellik perspektifinden tümelliğe ulaşma talebi olan yargılardır. Kısacası dinde ve estetikte zorlama yoktur. Her estetik yargıda bulunuşta aslında başkalarının da estetik yargımıza katılmasını talep eder, onların da bizim güzel bulduğumuz şeyi onaylamalarını bekleriz. Ama inanmak ya da inanmamak, onaylamak ya da onaylamamak neticede süjenin kararıdır. Zira din, etik ve estetik özgürlükler alanıdır. Kitabın sonu.